şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 29 Haban 1404, Hicri Kameri 29 Cemadiyevvel 1447, Miladi 20 Kasım 2025, Perşembe. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Kara Tarih Beyaz Yalanlar Podcast'ı, İslam'ı Tanıyalım, Hidayet Hadisi, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Irakçı sıfır oranlı zenginleşmeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı karar onaylandı. İran, Rusya ve Çin'in Ajans Yönetim Kurulu'ndaki ortak bildirisi yayınlandı. İran, Siyonist rejimi Lübnan'a yönelik terör saldırısı kınanıyor. İranlı kadın sporculara para, atletizmde altın ve gümüş madalya. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor. Gazze'de şehit sayısı 69.500'ü aştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Netanyahu savaş suçları nedeniyle yargılanmalıdır. Şimdi havale. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sıfır oranlı uranyum zenginleştirmeyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini, çünkü bunun ulusal onur ve gurura dönüşünü söyledi. Seyda Basarakçı Telegram kanalında yaptığı mesajda, "Sıfır oranlı zenginleştirmeyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu konu ulusal onur ve gurura dönüşmüş durumda. Bunun için büyük maddi ve manevi bedeller ödedik ve çok sayıda nükleer şehit verdik" ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı, uranyum zenginleştirmesinin sıfırlandırmasına yönelik her türlü anlaşmayı ihanet olarak gördüklerini ve bunu asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. Irakçı ayrıca ajans ile işbirliklerinde bombalanmış tesislerle ilgilenmediklerine, yalnızca bombalanmamış tesisler konusunda ajansın düzenlemeleri çerçevesinde işbirliği yaptıklarını belirtti. 3 Avrupa ülkesi ve Amerika tarafından sunulan İran karşıtı karar tasarısı, Batı İbrani ekseninin baskısı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildi. Fransa, Almanya ve İngiltere'den oluşan Avrupa üçlüsü ile Amerika'nın desteklediği İran karşıtı karar tasarısı, Batı İbrani ekseninin baskısı ile Ajansın Yönetim Kurulu'nda onaylandı. Avrupa üçlüsü ve Amerika bu kararın teklif sahipleriydi. İran daha önce Ajans Yönetim Kurulu'nda her türlü düşmanca girişim konusunda Batı eksenine uyarmıştı. Kapalı oturumda bulunan diplomatlar, ajansın 35 üyeli yönetim kurulunun bugün Perşembe günü bir karar kabul ettiğini, bu kararda İran'ın tam ve derhal işbirliğiyle %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ve Amerika tarafından 12 günlük Tahran karşıtı savaş sırasında bombalanan nükleer tesislerinin durumunu ajansa bildirmesi gerektiğinin belirtildiğini ifade ettiler. Reuters ise bu konuda şu iddiada bulundu. Bu kararın amacı öncelikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer programının bazı yönleri hakkında raporlama görevini uzatmaktır. İran, Rusya ve Çin bugün birkaç ülke ile birlikte yayınladıkları ortak bildiride Amerika ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınarken Tahran'a desteklerini vurguladılar. İran, Rusya, Belarus, Çin, Küba, Nikaragua, Venezuela ve Zimbabwe Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısıyla eş zamanlı olarak ortak bir bildiri yayımladı. Perestibir'in haberine göre bu bildiri Amerika ve İsrail'in ajans denetimindeki İran'daki nükleer tesislere yönelik son saldırılarını da kınamaktadır. Bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yönetim kurulu, Avrupa Üçlüsü ve Amerika tarafından önerilen İran karşıtı kararı kabul etti. Ajansın kararı, Siyonist rejim ve Amerika'nın İran'ın egemenliğine yönelik açık saldırılarından ve İran'ın barışı nükleer tesisleri yapılan son yasa dışı saldırıların kınanmamasından hiç söz etmeden, ajans müfettişlerinin saldırıya uğrayan tesisleri ve İran'ın %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumların depolandığı yerlere derhal erişim sağlamasını talep ediyor. Reuters'in haberinde şu ifadeye yer verildi. Ajansın kararı, İran'dan bombalanan nükleer tesisleri konusunda derhal ve tam işbirliği yapmasını istiyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını da kınadı. İsmail Bekai, Siyonist rejimin Sayda kentine, Filistinli mültecilerin yaşadığı Ayn el-Hilve kampına, bir cami avlusuna ve bir spor salonuna düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda Filistinli mültecinin şehit ve yaralanmasını şiddetle kınadı. Bekai bu başlı saldırıları Birleşmiş Milletler şartının temel ilkelerinden ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi. Ayrıca Siyonist rejimin Kasım 2025'te ilan edilen ateşkesi defalarca ihlal ettiğini hatırlatırken, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıların sürmesinde Amerika'nın doğrudan sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, özellikle Amerika'nın işgalci Siyonist rejimin sürekli ateşkes ihlalleri ve askeri saldırıları karşısında sergilediği onaylayıcı sessizliği de kınadı. İslami ülkeler danışma oyunlarında düzenlenen para atletizm, cirit atma yarışmaları İran İslam Cumhuriyeti için bir altın ve bir gümüş madalya ile sonuçlandı. Riyad'da gerçekleştirilen F55-56 sınıfı para atletizm, cirit atma müsabakalarında Haşimiye, Mutakyan ve Zeynep Muradi, Bahreyn, Özbekistan ve Nijerya'dan rakipleriyle mücadele etti. Haşimiye Mutakyan cirit atmada birinciliği elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Zeynep Muradi ise en iyi derecesiyle gümüş madalya kazanarak ikincilik unvanını elde etti. Siyonist rejim, Gazze'deki ateşkesi geniş çapta ihlal ederek kara ve hava saldırılarını bu bölgenin farklı kesimlerinde sürdürdü. Gazze'deki acil yardım kaynakları, rejimin topçu saldırılarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaye mahallesinde bazı evleri hedef alması sonucu bir kişinin şehit olduğunu ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Gazze Kurtarma ve Yardım Örgütü de İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki Beni Suhile bölgesinde bir konut binasına saldırması sonucu en az 3 kişinin şehit olduğunu ve bazı kişilerin yaralandığını açıkladı. Beyt Lahya ve Han Yunus'un güney bölgelerinde İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldığı rapor edildi. Ayrıca İsrail askerleri Gazze kentinin doğusundaki Şucaye mahallesinde birkaç konut ve bir okulu da patladı. Filistin kaynakları, Siyonist rejimin Refah ve Han Yunus şehirlerine hava saldırıları da düzenlediğini ve İsrail savaş uçaklarının da Gazze'nin güney bölgeleri üzerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiğini aktardı. Hamas hareketi, yayınladığı açıklamada son 2 yıl içinde Gazze şeridinde 20 binden fazla Filistinli çocuğun şehit olduğunu bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de yaptığı açıklamada Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım savaşından bu yana 69.500'den fazla kişinin şehit olduğunu bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de açıkladı 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım savaşından. Bu yana 69.546 kişi şehit olurken 170.833 kişi de yaralandı. Bakanlık son 24 saat içinde bölgede 33 kişinin şehit olduğunu, bunlardan 12'sinin çocuk ve 8'inin kadın olduğunu, ayrıca 88 kişinin yaralandığını duyurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü şu açıklamada bulundu: İsrail'in üst düzey yetkilileri Netanyahu, Katz ve diğerlere de dahil olmak üzere savaş suçları ve insana karşı suçlar nedeniyle soruşturulmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır. İnsan Hakları İzleme Örgütü Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail'in Ocak ve Şubat 2025'te Batı Şeria'daki 3 mülteci kampının Filistinli sakinlerine zorla göç ettirmesinin savaş suçu ve insana karşı suç teşkil ettiğini belirtti. Örgüt, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail Katz ve diğer üst düzey yetkililerinde savaş suçları ve insana karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle soruşturulması ve yargılanması gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: devletler işgalci Siyonistlere karşı hedefli yaptırımlar uygulamalı ve İsrail yetkililerini baskı altına alarak baskıcı politikalarını sona erdirmeleri için acil önlemler almalıdır. İsrail Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yaşayan 32 bin Filistinli zorla evlerinden çıkararak yerinden etti ve geri dönmelerine izin vermedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü uydu görüntülerinden Batı Şeria'daki 3 mülteci kampında 1460 binden zarar gördüğünü ortaya koyduğunu açıkladı. Lübnan parlamentosundaki Hizbullah temsilcisi İsrail'in günlük saldırılarına tanık olduğunuz ve düşmanın topraklarımızı işgal ettiği bir dönemde Lübnan hükümetinin direnişi silahsızlandırmaya çalışmasının fiilen düşmana yardım anlamına geldiğini söyledi. Hüseyin Coşi, direnişi Sadakat Blok üyesi olarak Lübnan hükümetinden Ateşkes Mekanizması Komitesi'ne İsrail'in sivil yerleşimlere ve masum insanlara yönelik saldırılarını durdurma görevini yerine getirmeyi çağırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu yorumumuz: Washington'daki görüşme büyük işbirlikleri hangi soruları yanıtsız bıraktığı başlığı altında. Amerikalı analistler, Amerikan Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın görüşmesinin ekonomik ve askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak bir çaba olduğunu, ancak iki ülke ilişkilerinde de temel soruların da hala ağır bir gölge olarak hissedildiğini belirtiyor. Muhammed Bin Salman'ın Washington'da Donald Trump ile görüşmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin de dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. The Hill internet sitesine göre bu görüşme Bin Salman'ın 2018'de muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi emrini vermekte suçlanmasının ardından Beyaz Saray'a ilk girişi oldu. İnsan hakları hassasiyetlerine rağmen Arap taraflar yeni bir işbirliği atmosferini öne çıkarmaya çalışıyorlar. Trump, olası bir trilyon dolarlık ekonomik anlaşma ve Suudi Arabistan ile daha yakın askeri işbirliği üzerinde de yoğunlaştı. Ancak bu konular uygulanabilirlik, İsrail rejiminin güvenliğinin korunması ve Amerika'nın hassas teknolojilerinin güvenliği konusunda eleştirilerle karşılaştı. Site Trump ile Veliaht Prens'in görüşmesinden 5 önemli noktayı da sıraladı. 1- Kaşıkçı ve 11 Eylül sorularına Trump'ın sert tepkisi basın toplantısında ABC muhabiri Veliaht Prens'e 11 Eylül saldırılarındaki Suudi Arabistan'ın sorumluluğu ve Cemal Kaşıkçı'nın öldürmesi hakkında soru yöneltti. 2. Trilyon dolarlık yatırım nükleer teknoloji ve çip beklentisi Trump daha önce 600 milyon dolar olarak açıklanan Suudi yatırımının 1 trilyon dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu yatırımın önemli bir kısmı veri ve yapay zeka alanında olacak. 3. İsrail'in gölgede kalması ve Riyad'a gelişmiş savaş uçakları satışı Trump Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarının satışının yasal engeli olmayacağını açıkladı. 4. Trump'ın ABC kanalına tehdidi Trump, Kaşıkçı sorusunun ardından muhabiri en kötü gazetecilerden biri diye nitelendirdi ve sert eleştirilerde bulundu. 5. Beyaz Saray'da görkemli karşılama Bin Salman için düzenlenen karşılama töreni Trump'ın ikinci döneminde yabancı bir yetkiliye yapılan en görkemli resmi törenlerden biri sayılıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem denişler. Akşam yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. İran Radyo Podcast'ın bu bölümünde bahanenin barışı koruma amacının ise hakimiyet olduğu 1958 Lübnan'a seyahat ediyoruz. Belgesel bir anlatım ile Amerika'nın Mavi Yarasa Harekatı'ndaki askeri müdahalesini izliyor ve küçük ve çeşitlilik arz eden bir ülkenin nasıl emperyalizm için bir savaş alanına dönüşünü görüyoruz. Modern tarih boyunca 3. Dünya ülkeleri her zaman kendilerine medeni diyen güçlerin sömürgeci ve emperyalist politikalarının kurbanı olmuştur. Ancak pratikte bu güçlerin yağma, savaş ve milletlerin kaderine müdahalesinden başka bir şey görmedik. Bu güçlerin başında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa yer alıyor. Askeri, ekonomik ve siyasi güçlerine güvenerek yalnızca diğer milletlerin zenginliklerini yağmalamakla kalmayıp darbeler, yaptırımlar planlayarak, diktatörleri destekleyerek ve savaşla başlatarak birçok ülkede istikrar ve ilerlemenin temellerini de yok eden 3 ülke. Kara Tarih Beyaz Yalanlar podcastinde resmi belgelere, yayınlanmış raporlara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak bu unutulmuş tarihin sayfalarını aralamayı da amaçlıyoruz. İnsan hakları ve demokrasi sloganlarının ardında saklı suçların tarihini. Bu bölümde Batı Asya tarihinde de acı bir sayfa ve karanlık günler olan 1958 Lübnan'a seyahat ediyoruz. Belgelenmiş ve doğru bir anlatımla Amerika Birleşik Devletleri'nin o yılki krizdeki rolünü yeniden okuyor ve iniş çıkışlarla dolu, dini ve kültürel çeşitliliklerle dolu küçük bir ülkenin nasıl Amerikan emperyalizminin savaş alanına dönüştüğünü sorguluyoruz. Bu anlatının odak noktası barış için değil, tahakküm ve kontrol için tasarlanmış bir operasyon olan Amerika'nın Lübnan'a askere müdahalesi Kara Tarih ve Beyaz Yalanlar radyo podcastinin serisine katılın. Burada gerçekler çoğu zaman kurgudan daha acı vericidir ve bu tarihi olayın ardındaki gerçek hikayeyi de dinleyin. Daha az anlatılan ancak yine de gölgede kalan bir hikaye. Sohbetimize başlamadan önce bu podcast'ın İran Radyo Medya Servisi tarafından hazırlandığını da belirtmek isterim. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz. Bu podcast'in daimi dinleyicilerine selamlar. 1950'ler Soğuk Savaş dönemidir. Dünyadaki iki süper gücü Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği dünya çapında nüfuzlarını artırmaya çalışmaktadır. Batı Asya'nın kalbinde küçük ve seyrek nüfuzlu bir ülke olan Lübnan, zengin bir tarihe, çeşitli bir kültüre ve dünyanın da büyük güçlerin her zaman dikkatini çeken stratejik bir konuma sahiptir. 1958'de sıcak ve gergin bir yaz döneminde ülke bir bakıma bölgedeki Amerikan askeri müdahalelerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden bir olaya tanık oldu. Görünüşte demokrasiyi korumak ve komünizm ile Arap milliyetçiliğinin etkisini kırmak için yapılan bu saldırı gerçekte emperyalizmin etkisini pekiştirmek ve halkın iradesini bastırmak için bir oyundu. 1958'de Lübnan en önemli siyasi krizlerinden birine tanık oldu. Bu kriz Amerika'nın doğrudan askeri müdahalesiyle sonuçlandı. Genellikle Lübnan işgali veya Mavi Yarasa operasyonu olarak anılan bu olay, Sovyetler etkisinin sırılama ve Cemal Abdülnasır yönetimindeki Arap milliyetçiliğine karşı koyma amaçlı daha geniş kapsamlı bir Amerikan soğuk savaş politikasının parçasıydı. Bu podcast'te Lübnan'ın iç durumundan ve derin siyasi ve toplumsal bölünmelerden yabancı güçlerin açgözlülüğüne ve bu askeri işgalin Lübnan ve tüm bölge tarihi üzerindeki derin ve uzun süreli etkilerine kadar o kadar anına yakından bakıyoruz. Lübnan, Akdeniz'in doğu kıyısında küçük bir ülkedir. Kuzey ve doğuda Suriye, güneyde ise İsrail tarafından işgal edilen topraklarla komşudur. Lübnan'ın iki ana sıra dağları vardır. Batı Lübnan dağları, ülkenin batısında Akdeniz kıyısına yakın bir yerde uzanır ve Lübnan'ın iklimi ve nüfus dağılımında hayati bir rol oynar. Doğu Lübnan dağları veya Yunanlıların adlandırdığı gibi Anti-Lübnan. Lübnan'ın Suriye sınırında yer alır. Yüksek rakımlı bu dağlar etki alanını ve sınır güvenliğini de etkiler. Bu iki sırada arasında Lübnan'ın kuzeyi ve güney ile doğusu ve batısı arasındaki ana iletişim yolunu sağlayan verimli bir ova olan Beka Vadisi yer alır. Lübnan, Beyrut Limanı gibi önemli limanları ve Akdeniz'e erişimi sayesinde bölgenin ticaret ve askerileşmesinde özel bir konuma sahiptir. Beyrut Limanı'nın kontrolü, ülke mal ve kuvvetlerin ana giriş yolunun kontrolü anlamına gelir. Akdeniz, Avrupa, Asya ve Afrika adasındaki ticaret yollarına erişimde kilit bir rol oynamaktadır. Lübnan'ın başkenti ve en büyük şehri Beyrut, Akdeniz kıyısına yakındır. Dağlık ve engebeli coğrafyası nedeniyle nüfus ve ekonomik faaliyetler çoğunlukla kıyı şehrinde ve Beka Vadisi'nde yoğunlaşmıştır. Peki Lübnan'ın coğrafi konumu neden önemlidir? Çoğu Lübnan, doğu ile batı arasında bir köprüdür. Küresel güçler için Batı Asya'ya açılan bir kapı görevi de görüyor. İkinci neden, coğrafi ve tarihi konumu nedeniyle Lübnan'ın Maruni Hristiyanlar, Sünni Müslümanlar, Şiiler, Dürziler ve diğerleri gibi farklı dini azınlıklarının buluşma noktası olması ve bu durumun siyasi krizlerin oluşumunda oldukça etkili olmasıdır. Üçüncü neden ise İsrail ve Suriye'ye yakınlığı ve hassas bir bölgede bulunması nedeniyle Lübnan'ın her zaman bölgesel ve küresel güçlerin ilgisini çekmiş olmasıdır. Soğuk Savaş döneminde Doğu Akdeniz'de önemli bir nokta olan Lübnan'ın kontrolü Amerika ve Sovyetler Birliği için büyük önem taşıyordu. ...1950'lerde Lübnan kırılgan bir siyasi yapıya sahip. Nispeten barışçı bir ülkeydi. Ancak soğuk savaş atmosferi, bölgedeki Nasırcılık etkisi ve bazı Lübnanlı Müslüman grupların Abdülnasır ile ittifakı iç dengelerin tehlikeye girmesine neden oldu. Bu dönemde dönemin Lübnan Cumhurbaşkanı Kemal Şam'un Batı yanlısı politikaları ve Amerika ile yakın ilişkileriyle tanınıyordu. Peki krizi tetikleyen ne oldu? 1958'de Suriye ve Mısır'ın Birleşik Arap Cumhuriyeti ismi altında birleşmesiyle Arap milliyetçiliği ön plana çıktı. Lübnan'da çoğunlukla Abdülnasır'ı destekleyen Müslümanlar, Şam'un hükümetinin onların çıkarlarını görmezden geldiğini hissettiler. Beyrut ve Trablus'ta protestolar, isyanlar ve sokak çatışmaları yayıldı. Darbe veya iç savaştan endişe eden Şam'un Amerika'ya başvurdu. 1950'lerde Lübnan devletinin iki yüzünü görüyoruz. Lübnan dışarıdan bakıldığında özgür, demokratik ve müreffeh bir ülkeydi. Ancak özünde bölünmüş bir toplumdu. Bir yandan Batı yanlısı Maruni Hristiyanlar ve varlıklı azınlıklar. Diğer yandan ise Sünni ve Şii Müslümanlar, yoksul sınıflar ve Nasır ve Arap bağımsızlık hareketlerine sadık milliyetçi aydınlar. Lübnan'ın o zamanki Cumhurbaşkanı Kemal Şam'un Batı ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile derin bağları vardı. 1957'de hileli bir seçim kazanmış ve Cumhurbaşkanlığının yasa dışı bir şekilde uzatılmasını talep ediyordu. Kemal Şam'un rolünü anlamakta Amerika'nın Lübnan işgalini ve sonrasını anlamak için çok önemlidir. Kemal Şam'un 1950'lerde Lübnan siyasetinde önemli bir figürdü. 1952'de Lübnan Cumhurbaşkanı olarak iktidara geldi ve politikaları ülkeyi Batı ve Amerika ile daha yakın bağlara yönlendirdi. Şam'un Amerika ile yakın ve sıcak ilişkilere sahipti ve Lübnan'ı bölgedeki anti-komünist cephenin bir parçası olarak görüyordu. Eisenhower doktrininden ve Amerikan askeri ve ekonomik desteğinden büyük ölçüde yararlandı. 1957'de başkanlık sürecini ikinci kez uzatma girişiminde bulundu ve bu girişim Lübnanlı Müslümanlar ve toplumun geniş kesimleri arasında güçlü bir muhalefete yol açtı. Politikalları Lübnan'daki Hristiyan azınlık ile Müslüman çoğunluk arasında derin bir ayrışma yarattı. Liderliğindeki Lübnan hükümeti Nasır ve Arap milliyetçiliği taraftarlarının protesto ve gösterilerini bastırmak için güvenlik güçlerini de kullandı. Batı yanlısı bir lider olarak Arap milliyetçiliği hareketini ve lideri Cemal Abdülnasır'a karşı çıktı. İç kriz tırmanıp hükümetin çöküş tehdidi ciddileştiğinde Şam'un resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım talep etti. Bu talep, Amerika'nın askeri güçlerini Lübnan'a göndermesine ve krizi doğrudan uluslararası arenaya taşımasına yol açtı. Bölgedeki gücünü göstermek ve nüfusunu pekiştirmek için fırsat kollayan Amerika derhal harekete geçti. Bu saldırı Lübnan ve bölge üzerinde uzun vadeli tarihi etkilere yol açtı. 15 Temmuz 1958'de 14 binden fazla deniz piyadesi ve paraşütçüden oluşan Amerikan donanmasının 6. filosu Lübnan'a girdi. Beyrut, havaalanı, liman ve ülkenin kilit noktaları 24 saatten kısa bir sürede Amerikan güçleri tarafından işgal edildi. Amerikan gazeteleri şu başlığı da attı. Deniz piyadeleri Beyrut'a indi. Lübnan sokaklarında halk dehşet içindeydi, hükümet ayaklar altında çiğnenmişti ve gelecek yabancı askerlerin çizmeleri altında ezilmişti. Amerika'nın dönem başkanı Dwight Eisenhower bu talebe 15 Temmuz 1958'de Mavi Yarası Harekatı'nı yetkilendirerek yanıt verdi. Bu, Amerika'nın komünizm tehdidi altındaki ülkeleri desteklemek için müdahale edeceğini de ilan etti. Eisenhower doktrininin ilk kullanımıydı. Harekatın amacı Batı yanlısı Kemal Şam'ın hükümetine iç muhalefeti ve Suriye ile Mısır'dan gelen tehditlere karşı güçlendirmekti. Amaç, şehrin birkaç mil güneyindeki Lübnan Uluslararası Havalimanı'nı işgal edip güvenliğini sağlamak ve ardından Beyrut Limanı'nı ve şehrin kendisini güvence altına almaktı. Amerika, nihayet 25 Ekim 1958'de geri çekildi. Başkan Eisenhower, Robert Murphy adlı bir diplomatı kişisel temsilcisi olarak Lübnan'a gönderdi. Murphy, savaşın taraftarı ılımlı Hristiyan General Fuad Şahab'ın Lübnan'ın bir sonraki cumhurbaşkanı olması konusunda anlaşmayı ikna etmekte de kilit rol oynadı. Aynı zamanda Şam'ın 22 Eylül'deki görev süresinin sonuna kadar iktidarda kalmasına izin verdi. Kriz sona erdikten ve Fuad Şahab'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakan Reşit Karami Ulusal Birlik Hükümeti kurma çalışmalarına başladı. Amerika ne barış ne de güvenlik arıyordu. Amerika'nın bu hamledeki gizli hedefleri neydi? Cevap açık ve tek bir kelimeydi. Çıkarlar. Amerika demokrasi veya halkı kurtarmak için asla müdahale etmeyecekti. Bu işgalin asıl hedefleri şunlardı. 1. Sadık bir Amerikan piyonu olan Şam'ın hükümetini kurtarmak. 2. Arap dünyasındaki sömürge karşıtı harekatın güçlü lideri Nasır'ı kontrol altına almak. 3. Bölgedeki diğer ülkelere Mısır-Suriye ittifakını takip etmesini önlemek. 4. Batı Asya'nın Amerika'nın arka bahçesi olduğuna dair Sovyetlere bir mesaj göndermek. Arka planda İsrail, Amerikan müdahalesine memnuniyet ile karşıladı. İngiltere, Arap milliyetçiliğine karşı Batı'nın askeri kuşağını tamamlamak için Ürdün'e de güçlerini konuşlandırdı. Amerikan güçleri Beyrut'u uluslararası bir yetkilendirme olmadan işgal etti. Halk dehşete kapıldı. Muhalefet partileri şok oldu ve Lübnan ordusu pasif kaldı. El Nahar gazetesinden bir muhabir şöyle yazdı. Amerikan askerlerinden yanından geçtiğinizde artık kendi ülkenizde değilmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Amerikan müdahalesi Şam'ın hükümetini geçici olarak korumayı başardı. Ancak iç ve dış baskılar sonunda onu istifaya zorladı. General Fuad Şahab tüm partilerin mutabakatıyla Cumhurbaşkanı oldu. Kendisi Nasır Müslümanlar ve hatta Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul gören bir adamdı. Bu uzlaşma ile Amerikan güçleri 3 aylık işgalin ardından Lübnan'ı terk etti. Ancak işgalin uğursuz etkileri devam etti. Bu işgal neden bu kadar menfur? 4 nedenden dolayı. 1. Bağımsız bir ülkenin milli egemenliğinin açıkça ihlali. 2. Soğuk savaşta Lübnan halkının bir araç olarak aşağılanması. 3. Lübnan'ın Amerikan vekalet savaşına dönüştürülmesi. 4. Bölgede bir dizi Batı askeri müdahalesinin başlangıcı Amerikan müdahalesi. Krizin bitmesine rağmen hoşnutsuzluk, ayrımcılık ve dış etki köklerini derinleştirdi ve 1958 yazında 1975-1990 iç savaşın tohumlarını ekti. Birleşmiş Milletler'in bu olaya verdiği tepki de bir aldatmacaydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15-22 Temmuz 1958 tarihlerinde acil toplantı yapıldı. Sovyetler Birliği temsilcisi Andrei Gromyko müdahaleyi emperyalist bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirdi. Amerika ise Lübnan resmi bir talepte bulundu ve bu biz sadece yardım ettik yanıtını verdi. Ancak bu saldırganlığa karşı bir karar çıkmadı. Çünkü Amerikan Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesiydi ve veto hakkına sahipti. Abdülnasır Kahire'deki tarihi konuşmasında şunları kaydetti. Amerika, Lübnan'a barış güvercini ile değil, botları ile girdi. Abdülnasır işgalin Şam-Mungi rejiminin zayıflığının ve Nuh sömürgeciliğin egemenliğinin bir işareti olarak nitelendirdi. Sovyet basını Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımsız bir milletin topraklarını açıkça ve pervasızca işgal etmekle suçladı. Ve Yüksek Sovyet'te Amerikan müdahalesi Amerikan demokratik faşizmine bir örneği olarak nitelendirdi. Sonunda Kamil Şam'un istifa etmek zorunda kaldı ve General Fuat Şahap Cumhurbaşkanı oldu. Amerikan kuvvetleri 3 ay sonra Lübnan'ı terk etti. Ancak ülkenin yapısında derin bir yara kalmıştı. Yıldan sonra Lübnan kanlı bir iç savaşın ortasında kaldı. Amerika ise hala devam eden bir askeri müdahale modeli de oluşturdu. 1958'de Lübnan'a yapılan Amerikan müdahalesi modern emperyalizmine mükemmel bir örneğiydi. Sahte sloganlarla yardım, demokrasiyi koruma, anti-komünizm ve pratikte halkı bastırma, diktatörlere destekleme, yabancı topraklara da işgal etme. Amerika'nın 1958'de Lübnan'a müdahalesi yalnızca milli egemenliğin apaçık bir ihlali değil, aynı zamanda Batı Asya'da yeni nesil anti-emperyalist hareketlerin de doğuşuna yol açtı. Lübnan İç Savaşı 1975'ten 1990'a kadar sürdü ve yaklaşık 120 bin kişinin ölümüne yol açtı. 2012 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 76 bin kişi hala yerinden edilmiş durumdaydı. Savaş ayrıca 1 milyon insanın Lübnan'ı terk etmesine neden oldu. Beyrut kıyılarındaki Amerikan denizcilerinin gülümsemelerinin ardında binlerce Lübnanlı aile korku ve güvensizlik içinde yaşıyordu. Amerikan müdahalesi iç savaşı geçici olarak durdurmuş olabilir. Ancak Lübnan siyasetinde istikrarsızlık ve dışa bağımlılığın tohumlarını da ekti ve bu tohumlar sonraki 10 yıllarda 1975'ten 1990'a kadar süren 15 yıllık iç savaş şeklinde ortaya çıktı. Amerika'nın Lübnan işgali yalnızca askeri bir olay değil, aynı zamanda halkın iradesinin bastırılmasının ve emperyalist egemenliğin devamının bir sembolüydü. Umut ve kültürle dolu küçük bir ülke olan Lübnan nasıl da büyük oyunların kurbanı oldu? Belki de cevap tarihte ve onun derslerinde gizlidir. Topraklar ve halkları yabancı güçlerin gösterilerine sahne olduğu sürece gerçek özgürlüğe ulaşmak mümkün değildir. Amerikan ordusunun barış ve istikrar vadesiyle gelişi, Lübnan halkının özgürlüğünü ve iradesini pratikte açık artırmaya çıkardı. Ama en önemlisi bu olayın mesajıdır. Hiçbir ülkenin yabancı güçlerin çıkar ve oyunlarından onların kaderini belirlemesine izin vermemesi gerektiğini mesajı. Lübnan bugün tüm zorlukları ve dönüşümleriyle hala bu tarihi müdahalenin yaralarını taşımaktadır. Bu yara bize direniş, özgüven ve gerçek bağımsızlık ihtiyacını da hatırlatmaktadır. Kara Tarih ve Beyaz Yaranlar Podcast'ının bir başka bölümünü dinlediniz. Gerçeğin bir bedeli var. Burası kurtuluşun sesidir. Gerçeğin sesi. Kara Tarih ve Beyaz Yaranlar Podcast'ında gerçeği arıyoruz. Duyması kolay olmasa da daha insani bir gelecek inşa etmek için anlaşılması gereken bir gerçeği. Bu podcast'te çağdaş tarihin karanlık ve az anlatılmış köşelerine yolculuk ediyoruz. Demokrasi, özgürlük ve ilerleme gibi aldatıcı sloganların gölgesinde gizlenen suçların ve ihanetlerin tarihini. Gerçeği arıyoruz. Bizimle olduğunuz ve bu anlatıyı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tarihin geleceğimizin bir işareti olmasını ve özgürlük ve bağımsızlığın her milletin en büyük değeri olduğunu hatırlamamızı umuyoruz. Bir sonraki bölümde dünyanın başka bir diyarına gideceğiz. Bizi sosyal medyada takip edin. Ne düşündüğünüzü bize turkish@ws.irib.ir üzerinden bildirin ve bu hikayeyi sizin için önemliyse başkaları ile paylaşın. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir bölüteri web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Gerçeğe karşı her zaman dikkatli olun ve derinlemesine analizler yapın. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Dünyada belli bir ilaha inanan hemen hemen tüm dinlerde inandıkları ilahın bir sıfatını da adalet şeklinde tanıtıyorlar. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın adil olduğuna inanıyor ve Allah Teala'nın hiçbir kuluna zulmetmediğini belirtiyor. İlahi adalete vurgu yapan Kur'an-ı Kerim ayetlerinden başka Allah Resulü'nden geriye kalan hadislerde ve evliyaların rivayetlerinde de bu konuya vurgu yapılmıştır.
Tarihte belirtildiği üzere bir gün Allah Resulü camide oturmuştu. O sırada Yahudi bir adam içeri girdi. Tevhid ve Allah'ın sıfatları hakkında bazı sorular sormaya başladı. Yahudi adam şöyle sordu. Acaba senin Rabbin zulmeder mi? Allah Resulü hayır diye cevap verdi. Yahudi adam neden diye sordu. Resulullah Efendimiz yine şöyle cevap verdi. Çünkü zulmün çirkinliğinin bilincindedir ve zulmetmeye haceti yoktur. Yahudi adam yine sordu. Acaba bu bağlamda Allah tarafından sana bir şey nazil oldu mu? Allah Resulü evet diye buyurdu. Ardından Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri tilavet etti.
Adalet Yüce Allah'ın en önemli sıfatlarından biridir. Adaletin ilahi sıfat olarak önemi, Yüce Allah'ın en önemli sıfatı yani tevhidle yan yana gelmesinden anlaşılmaktadır. Adaletin İslam inançta özel bir yeri vardır. Adalet, Şii mezhebinde önemli bir ilkedir ve bu mezhebin inanç ilkelerinden birini oluşturur. İlahi adaletin önemi, nübüvvet, maat, iyilerin mükafatı ve kötülerin cezası, insan iradesi, afetler ve musibetler, hastalıklar ve doğal hadiseler ve buna benzer durumlarla kopmaz bir bağ olmasından kaynaklanır.
Kur'an-ı Kerim'de sürekli adalet ve eşitliğe vurgu yapılmış ve zulüm kınanmıştır. Bu semavi kitabın tealimine göre Subhanallah mahluklarına yönelik her türlü zulümden pak ve arınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın adil olduğu buyurulmuştur. Nitekim Ali İmran suresinin 18. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Yine Yunus suresinin 44. ayetinde şöyle buyurulmakta. Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler.
İmam Ali Aleyhisselam da Yüce Allah'ın insanlara zulmetmediği konusunda şöyle buyurur. Allah kullarına zulmetmekten münezzehtir ve mahluklarına karşı adaletle davranır. İslam dininde tüm inanç ilkeleri, bireysel davranışlar, sosyal davranışlar ve teamüller, iktisadi alışverişler, siyasi ilişkiler vesaire hepsi adalet temeline dayalıdır. Bundan daha da önemlisi, yaratılış nizamının da adalete, dengeye ve yeteneklere riayet etme ilkesine dayanmasıdır. Kıyamet gününde de adalet hakiki manada inşa edilir. Nitekim Yüce Allah, insanların kıyamet gününde kaderi, mükafat ve cezaları hakkında Enbiya suresinin 47. ayetinde şöyle buyurur. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Hadislerde de tevhidin yanında adaletten dinin önemli temellerinden biri şeklinde söz edilmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Gerçekten dinin temeli tevhid ve adalettir.
Tahran Radyosu.
Peki ama adalet nedir? Ne anlama geliyor? Adalet sözcük olarak çeşitli manalarda kullanılmıştır. Adaletin bir anlamı denge ve uygunluk, bir anlamı eşitlik, bir başka anlamı da işlerde ılımlı olmak, ifrat ve tefritin ortasını bulmaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam adalet hakkında şöyle buyurur. Adalet her şeyi kendine özgü yerine yerleştirir. O zaman gerçek adaletin her şey kendi yerine yerleştiği zaman gerçekleşmiş olduğunu söylemek mümkün.
Genel olarak Yüce Allah iki açıdan adalet sıfatıyla birleşir. Bunlardan biri varlık aleminin yaratılışı ve diğeri ise tüm insanların yaşamı için yasama düzenini ve olmazsa olmazları belirlemektedir. Gerçi ilahi adalet için bir başka alanda zikredilmiştir ki o da ceza düzeninde adalettir. Bugünkü sohbetimizde yaratılış nizamında adalet veya tekvini adaletten söz etmek istiyoruz.
Yüce Allah varlık alemini adalete göre yaratmıştır. Hazreti Ali Aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Adalet varlık alemi üzerinde inşa edilen bir temeldir. Peki şimdi yaratılış aleminde ilahi adaletin nasıl sağlandığına hep birlikte bir göz atalım mı?
Dini talimlere göre yaratılış alemi adalet temeli üzerinde inşa edilmiştir. Yüce Allah her mahluka şayesteliğine göre bazı muhibetler ve nimetler sunmuştur. Hiçbir yeteneği ve kabiliyeti göz ardı etmediği kesindir. Tevkini adalet veya yaratılışta adalet, Yüce Allah'ın her mahluka yeteneğine ve zati kapasitesine göre vermesi ve onu yetenek ve kabiliyetlerine göre kemale erdirmesidir. Yaratılış aleminin oldukça karmaşık ve muazzam bir düzen olduğunu, her yerinde denge ve uyum hakim olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Yaratılış düzeninde adalet, bu düzende tüm parçaların arasındaki uyumun gayet güzel bir şekilde sağlanmış olması ve her şeyin yerine göre en iyi şekilde yaratılmasıdır.
Bu bağlamda Rahman suresinin 7. ayetinde şöyle buyurulmakta. Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi O koydu. Bu ayet yaratılışta mizan ve ölçü kullanıldığını, her şeyin dengeli ve uygun bir şekilde yaratıldığını vurguluyor. Bir başka ifadeyle varlık alemine oldukça düzenli ve ölçülü bir sistem hakimdir. Örneğin, eğer güneş ağırlığı ve hacmine uygun olarak kendi yerinde olmasaydı, güneş sistemi belki hiç oluşmazdı veya hızla yok olurdu. Ya da eğer güneş sisteminde yer alan gezegenlerin arasında çekim ve itme gücü dengede olmasaydı ya da bu gezegenlerin arasındaki mesafe uygun olmasaydı her şey alt üst olabilir. O zaman varlık alemindeki düzen ve denge ilahi adaletin sonucudur ve her şey yerli yerindedir.
Eğer Yüce Allah'ın varlık alemiyle ilişkisini düşünecek olursak, Allah Teala'nın mahluklarını yaratmak için sonsuz ilim ve güç sahibi olduğunu anlarız. Öte yandan ilahi hikmet, Allah Teala'nın her işi en iyi ve en sağlam şekilde yapmasına gerektirir. Bu yüzden Yüce Allah için varlık aleminin en güzel ve en güçlü biçimde yaratması yolunda hiçbir engel veya kısıtlama söz konusu olamaz. Bu yüzden eğer Allah adildir diyorsak bunun anlamı şu ki Allah Teala hiçbir ameli hikmet ve maslahata aykırı yapmaz ve burada adalet anlam kazanır.
Yüce Allah'ın yarattığı mahluklarına şöyle bir bakacak olursak varlık alemini gayet güzel, dengeli ve uygun buluruz. Örneğin Allah-u Teala ağacı yeryüzündeki hayat döngüsündeki anahtar konumu itibarıyla derin, köklü, güçlü, gövdeli ve uzun dallarıyla yaratmıştır. Yani ağacın tüm organları arasında sağlam bir denge ve uyum söz konusudur. Bu denge ve uyum aslında doğada ve varlık alemindeki tüm mahluklar arasında hakimdir. Bunu da Yüce Allah yaratmıştır. Böylece yaratılış aleminde adalet, alemi yaradan tüm bileşenlerin arasında tam uyum ve denge demektir.
Ve son nokta şu ki, kuşkusuz yaratılış düzeninde tüm mahluklar varlığın başlangıcından yararlanma yetenekleri ve kabiliyetleri bakımından birbirinden farklıdır. Her mahluk hangi mevki ve konumda olursa olsun, kendine özgü yetenekleri ve şayesteliği vardır. Zat-ı mutlak kemal ve feyiz kaynağı olan Yüce Allah, her mahluka buna göre nimet ve muhibet sunmuştur. İlahi adalet demek, her mahlukun hak ettiği kemal derecesinden yararlanmasıdır. Ve Allah Teala faziletinde feyiz alabilecek hiçbir mahlukundan feyizini esirgemez.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
İyi insanlarla oturup kalkmak İslam peygamberi açısından oldukça önemli ve değerli bir meseledir. Ve bu önem o hazretten günümüze dek kalan birçok rivayet ve hadiste vurgulanmış ve yansımıştır. Allah Resulü ulema ile muaşeret etmeyi ibadet sayıyor. Bir hadise göre bir gün Ensar'dan bir adam İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, eğer bir cenaze yerde kalmışsa ve defnedilmeyi bekliyorsa, o bir alimin meclisi de o sırada düzenleniyorsa hangisine katılmam uygun olur? Resulullah şöyle buyurur, eğer o cenazeyi defnetmek için başka insanlar varsa, alimin meclisine katılmak, cenaze törenine katılmak, ve 1000 hastayı ziyaret etmek ve 1000 gece namaz kılmak ve 1000 gün oruç tutmak ve 1000 yoksula sadaka vermek ve 1000 müstahap hac ziyareti ve Allah yolunda canın ve malınla 1000 kez cihad etmekten daha üstündür. Bunların hangisi bir alimin meclisine katılmakla boy ölçüşebilir ki? Acaba bilmez misin ki Allah'a itaat ve ibadet etmek ilim ve bilime bağlıdır? Ve dünya ve ahiret hayrı bilime ve şerri de cahilliğe bağlıdır.
Salih ve bilgin insanlarla muaşeret etmek insanlara şeref ve hidayete vesile olur. Gönüllerindeki pası siler ve nurani ve safa dolu yapar ve onları maneviyata yönlendirir. Bu yüzden kutsal İslam dininde ve peygamberin ve mutahhar ehli beytinin parlak siyerinde sürekli din alimlerine saygı göstermesine vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir alimi karşılamaya giderse beni karşılamaya gelmiş gibi olur. Ve kim ki ulemayı ziyaret ederse beni ziyaret etmiş olur. Ve kim ki ulema ile oturup kalkarsa benimle oturup kalkmış gibi olur. Ve benimle oturup kalkan Allah ile oturup kalkmış gibi olur.
İman dereceleri daha yüksek olan ulema ve bilginler genellikle başkalarını daha fazla etkileyebilir ve kendi fikri ve inanca dahili özelliklerini başkalarına intikal ettirebilir veya güçlendirebilir. Nitekim İmam Seccad Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Salih insanlarla oturup kalkmak insanı hayır ve salaha yönlendirir ve ulema insanlarla hem sohbet olmak insanın şuur ve bilincini geliştirir. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Ulema ile oturup kalkan insan vakarlı ve saygın olur. Alçak ve hor insanlarla maşuret edenler de küçülür ve alçalır. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Ulema ile oturup kalkarsan ilmin artar, edepli olursun ve nefsin temizlenir.
Tahran Radyosu.
Gerçek alim ve bilginin oldukça yüce ve muazzam bir mevkii vardır. Böyle bir alimin yüce Allah katında makamı peygamberlerden sonra gelir ve kıyamet gününde de Allah'ın izniyle enbiyalar gibi şefaatte bulunabilir. Bu alimler peygamberlerin mirasçılarıdır ve onların yüzüne bakmak ibadet sayılır. İlmine amel eden alimle oturup kalkmak şayestedir. Büyük bilgin ve hekim Lokman oğluna şu nasihatte bulunuyor. Oğlum, ulema ile oturup kalk ve onları ziyaret etmek için evlerine git. Böylece sen de onlar gibi olabilirsin.
Ancak burada esas soru şu ki, hangi alimden bilim öğrenmeli ve hatta yüzüne bakmak ibadettir? Bu sorunun cevabında söylenmesi gereken şu ki, insanları haktan uzaklaştıran bilginler tabii ki maşuret edilmeyi hak etmez. İmam Sadık Aleyhisselam, Hazreti İsa'nın havarilerine şöyle hitap ettiğini anlatır. Hazreti İsa'nın havarilere o hazreti şöyle arz eder. Ya Resulullah, bizler kimlerle oturup kalkmalıyız? Hazreti İsa şöyle karşılık verir. Onu ziyaret etmek, sizi Allah'ı hatırlatan ve sözleri bilginiz artıran ve ameli de sizleri ahiret için teşvik eden insanlarla. İmam Musa Kazım Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Her alim ile oturup kalkmayın ve meclisine katılmayın. Ancak sizi beş şeye davet eden alimlerle muaşeret edin. Sizi kuşkudan yakine, kibirden tevazülü olmaya, hilekarlıktan ihlasa, düşmanlıktan hayırseverliğe ve dünya sevgisinden takvaya davet edenlerle muaşeret edin.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su ve gıda güvenliğinin birbiriyle sıkı bağlantıda olduğunu, insanlık geleceğini gıda eksikliği tehdit ederse bunun su krizinin ciddi boyuta ulaştığı anlamında olduğunu söyledik.
Gıda güvenliği ve sağlanması dünyanın çeşitli bölgelerinde su krizini etkileyen en önemli sebeplerden biridir ve konuya siyasi boyut kazandırır. Bugün bu konuyu ele alacağız. Tarihi kanıtlar Sümerlerin milattan 4 asır önce karmaşık sulama mühendislik sistemi kurarak tarım ürünlerinin artmasına sebep olduklarını gösteriyor. Yaşanan gıda artışı, açlık tehlikesi ve korkusu duyulmadan nüfus artışına sebep oldu ve böylece dünyanın ilk kentleri oluştu. Fakat bu uygarlık pek fazla sürmedi ve sebebi de tarım arazilerdeki verimliliğin düşüşüydü. Ardından buğday üretimi hızla düşüşe geçti ve sonuçta Sümerlerin medeniyeti de devrildi. Aynı olay Mayalıların başına da geldi. Günümüzde Guatemala'da milattan 250 yıl sonra oluşan Maya uygarlığında gıda madde eksikliği iç savaşlara da sebep oldu ve böylece büyük medeniyet milattan 900 yıl sonra sona erdi.
Çağdaş insan bilimsel ilerleme ve modern teknoloji sayesinde nispi bir refaha ulaşmıştır. İşte bu ilerleme yaşam umudunu da artırıyor. Daha fazla nüfus daha fazla gıda üretme anlamındadır. Daha fazla nüfus, yer küredeki kısıtlı kaynakların daha fazla kullanılması demektir. Her geçen gün daha fazla toprak tarım ürünleri için kullanılıyor. Bu da sulama için daha fazla tatlı su ihtiyacını üretiyor. Suyun hızla azalmasından ve tarım için el değmemiş toprakların azalmasından doğan gerginlikler, gıda maddeleri için amansız bir rekabetin yaşanmasına sebep oluyor. Bu rekabetler geleneksel ekonomiyi, siyasi ve sosyal dengeleri değiştiriyor ve daha fazla su ve toprak gibi doğal kaynaklara sahip olan ülkeleri giderek daha güçlü siyasi ve ekonomik kutuplara dönüştürüyor. 20. yüzyılda petrol birçok savaşın sebebi ise çağımızda su, doğal kaynaklar ve gıda savaşların başlıca nedenleridir. Nüfus ise bu etkenlerin değişmesine sebep oluyor. Bazı tahminler gelecek 30 yılda yer kürenin iklim şartlarının tamamen değişeceğini gösteriyor. Böylece ekvator çizgisine yakın bölgeler yaklaşık 2 kat yağışla çok sulu yıllar yaşarken kurak ülkeler ise yoğun su eksikliğiyle karşı karşıya geleceklerdir. Aynı tahminlere göre Batı Asya bu gerginliğin odak noktası olacak ve doğal olarak dünyada ortalama yağışların 3'te 1'ine sahip olan bu ülkeler dünyada ortalama buharlaşmanın 3 katı kadar buharlaşmayı tecrübe edeceklerdir.
Geçen asırda Batı Asya'da petrol gıda boşluğunu telafi etse de son 10 yıllarda yaşanan tarihi tecrübeler gelecek yıllarda petrol fiyatı üzerine yaşanan gerginliğin bu kez hızla gıda gerginliğine dönüşeceğini gösteriyor. Gıda maddelerinin temin edilmesi konusu günümüzde dünyanın en önemli konularından biridir. Dünya Bankası gıda güvenliğini sağlıklı bir yaşam için herkesin tüm dönemlerde gerekli gıdalara ulaşma şeklinde açıklıyor. Bu açıklama gıda maddelerinin varlığı, gıda maddelerine ulaşmayı ve gıda maddelerine sürekli ulaşabilmek gibi 3 faktöre değiniyor. Üstelik hepsi de ilk etapta tarımcılığın gelişmesine bağlıdır. Halihazırda sözde gelişmiş ülkeler ve önde gelen gelişmekte olan ülkeler tarımcılığın ilerlemesi ve kendi ve hatta müttefiklerinin gıda güvenliğini sağlamaya yönelik sürdürülebilir bir modele ulaşmak için düşük su tüketim modelini izliyorlar. Fakat su ve tarım için elverişli toprakların az olması gibi doğal kısıtlamalar nedeniyle diğer ülkelerde tarım arazisi satın almaya yönelmişlerdir.
Tahran Radyosu.
Gıda güvenliği yönetişimin gücünü belirleyen yapısal bileşenlerden biridir. Daha kolay bir ifadeyle gıda güvenliği yönetişiminin korunmasında, halk memnuniyetinin sağlanmasında ve milli iktidarın oluşmasında temel bir stratejidir ve bunun sağlanması ise yönetişimin görevlerinden biridir. Fakat kapsamlı bir şekilde doğru ve detayları ile gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir egemenlik olgusu olan gıda güvenliğindeki ilk temel ilke farklı oranlarda olsa bile toplumun tüm kesimlerinin ondan yararlanabilmesidir. Bu husus sırf ülke içindeki imkanlara gerçekleşemez ve çeşitli zaruretler, farklı şartlar veya su ve toprak kısıtlamaları nedeniyle bir kısmı dışarıdan temin edilebilir. Böyle bir ortamda gıda güvenliği ve sanal su konusu anlam kazanıyor. Günümüzde dünya ticareti birçok ilerlemiş ülkede üretim fazlalığı ve verimliliğin artmasının ticaret dünyasında pozitif bir konu sayılacak durumdadır ve sanal su ise bu yoldan takas ediliyor. Örneğin Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler tarım alanında sanal su konusunda negatif ticaret dengededirler ve kendi ürünlerini satmak için yoğun şekilde müşteri arayışındalar.
Günümüzde bazı çevrelerin tabiriyle münakaşasız yeşil sömürge olarak tanımlanan sınır dışı tarım diye bilinen yeni bir konu modern ekonomi alanında kendine yer edinmiştir. Bu olay aslında sanal su ticaretinin yönlerinden biridir ve bir ülkenin diğer bir ülkede kendisi için ziraat etmesi anlamına geliyor. Sınır dışı tarım, zirai ürünlerin çeşitliliği ve verimliliği ayrıca gıda güvenliğini sağlayan bir çalışmadır. Bu yüzden su ve toprak gibi iç kaynakların eksikliğini yaşayan ülkeler bu yöntemle diğer ülkelerin toprak ve sularını kiralayarak tarım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tabii ki sınır dışı tarımın dikkat edilmesi gereken incelikleri de vardır. Zira aksi halde tüm meziyetleri ve üstünlükleri aynı zamanda ülkenin gıda güvenliği için bir tehdide dönüşebilir. Ayrıca sınır dışı tarım, ülke yetkililerine ülke içinde stratejik ürünlerin üretilmesi için uzun vadeli planlardan alıkoymamalıdır. Ev sahibi ve misafir ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerde sınır dışı tarımda önemli bir konudur ve mümkün olduğu kadar siyasi keşmekeşlerden de uzak olan ülkeler olmalıdırlar.
Tarım için tüketilen su aslında yenilenmez yeraltı kaynağıdır. GWD'den Londra Koleji ve Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 2000 ve 2010 yıllarında dünyada tarım ürünlerinin ithalat ve ihracatında GWD oranı incelendi. Yapılan araştırmalara göre geçen 10 yıl için groundwater depletion GWD oranı %22 kadar artmıştır. Dünyada yeraltı kaynaklarından dengesiz yararlanmaların neredeyse tümü Batı Asya, Amerika, Meksika, Çin ve Hindistan ile Pakistan'da yapılmıştır. Bu ülkelerde yenilenmez kaynaklar çeşitli tarım ürünlerinin üretilmesi için kullanılıyor. Bu arada buğday büyük bir farkla GWD'de en büyük paya sahiptir. Ona pirinç, şeker kamışı, keten ve mısır izliyor. Çeşitli ürünlerin üretimi için GWD'den tüketilen su oranı da farklıdır. Örneğin her kilo buğday, pirinç ve mısır için sırasıyla 8-12, 199 ve 72 litre yeraltı su kaynakları kullanılıyor. Tabi bazı ülkelerde durum daha da vahimdir. Çin, GWD'den üretilen tarım ürünlerinin en büyük ithalatçısıdır ve onu Amerika, İran ve Meksika ile Japonya izliyor. Batı Asya'nın 5 ülkesi yenilenmez su kaynaklarından üretilen tarım ürünlerinin başlıca ithalatçılarıdırlar. Bu da söz konusu ülkelerin bu ürünlere olan fazla bağlılığını gösteriyor. Araştırmacıların belirttiğine göre gıda ürünleri ihraç eden ülkeler kısa vadede ticaretten kazançlı çıksalar da bu kar kalıcı olmayacaktır.
Birçok uzman tarım ürünlerinin üretilmesi için mevcut olan şartlar ve su kaynaklarının yanlış tüketilmesine dikkate alarak su krizinin esasen bir yönetim krizi olduğu kanaatindedirler. Bu yüzden de çeşitli toplumlar su alanında yönetim tarzları için daha güçlü sosyal tahammüle başlamaları gerekir. Buna göre kalkınma için önerilen stratejilerden biri ekonomi planlama bölümleriyle enerji tüketim alanında strateji planlama ve su verimliliğinin artırılması arasında koordinasyonun sağlanmasıdır. Buna ilaveten ülkelerin sahip olduğu su kaynakları ve enerjinin verimli tüketilmesi için gıda maddelerinin üretimi ve buna bağlı sanayi denetleme ayrıca ithalat ve ihracatta önceliklerin çok ciddi şekilde belirlenmesi gerekiyor. Söz konusu sanayinin geliştirilmesi her şeyden önce temiz ürün üretimi ve çevre ekonomisine dayalı olması gerekirken İlk etapta enerji ve su kaynaklarını kullanmakta belirlenen yasallara riayet edilmesi de gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. Salam.